Nikolas'a duyduğu güven, Andrew Nikolas'ın içini birden sevinçle doldurdu. Demek en çok sevdiğim arkadaş olmuş da farkında bile değilmişim. Ama daha nelerin farkında değilmişim ya, dedi kendi kendine. Nikolas'tan istediği paranın pek çoğu cebinde kalmıştı. Daha doğrusu çuvalının dibinde, azığının, gereçlerinin en altında. Harkedonlu köylü, Andrew Nikolas'a Pendik'te oturan emmi oğlunu atı götürürse bir tanrı adamına yardım etmiş olmanın onuruyla yetineceğini söylemişti. Köylünün emmi oğlu atı almış, Andrew Nikolas'ın istediği sandalı vermişti. Gerçi büyük bir sandal değildi bu. Ama onu ertesi günde gereksemeyecekti, daha sonra da. Gerçekte bu sandalla artık balığa çıkmıyordu. Güveyinin sandalı daha iyiydi. Bu sandalı parçalamak, çürütmek de günahtı. Bugünlerde kolay kolay alıcı da çıkmıyordu. Keşiş Efendi sandalı istediği gibi kullansındı. Gün olur, işi biter. Sandalı geri getirirse getirirdi. Andronikos, söylevin burasında adamı kutsamış, teşekkür edip yola çıkmıştı. Yolun ilk saatinde bu adamcağızı kutsamakla ne kadar yanlış bir iş yaptığını düşünmüştü. Yanlış, yalan bir iş. Kendi inanmadığı için dışarıdan gelen inancın baskısından kaçıyor. Buna karşılık gerçekte inanmadığını anladığı bir duyguyu başkasını aldatmakta kullanıyordu. Üstüne başına baktı. Yalan giysisiyle başlıyordu. Yanında başka giysi yoktu. Olamazdı da. Eskimişti sırtındaki. Adada daha da eskiyecek. Parçalanacaktı. Bir gün kendine yeni bir giysi bulmak zorunda kalacaktı. O gün nasıl bir giysi seçeceğini şimdiden karar vermeye kalkmak boş işti. Güneş Andronikos'u beklemiyordu. Her günkü yolunda ilerliyor. Artık inmeye başlamalı. Yeniden tepeye çıkıp öbür yamaçtan inmeye. Andronikos seçeceği yeni giysinin nasıl olacağı sorusunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bildiği halde bu kararı sonraya, sırtındaki giysisinin parçalanacağı güne bırakmanın, ömründe bir kez daha kararı son anda, köşeye sıkıştırıldığı anda vermeye kalkmanın, demeye geldiği kararsızlığa, yarım tedbirciliğe kızıyor. Kızıyor ya, biliyor ki şu anda barınak, güneşin iniş yoluna girmesi, karnını biraz doyurması, kayaların ardında kendisini bekleyen umutsuzluktan, pişmanlıktan, bozgundan kaçınması, durmaması, kıpırdaması çok daha önemli. Bu adada yaşayabilmesi, bu adada düş içerisindeymiş gibi değil de, manastırda bunca yıldır yaşadığı gibi bir gerçeklik havası içerisinde yaşayışını sürdürebilmesi için bir takım küçük alışkanlıklar kurması gerek. Belirli bir takım saatlerde yemek yemek, su içmek, uyumak, kalkmak, yiyeceğini hazırlamak, dua etmek, toprağa işlemek gibi. Dua etmek, bu işlerden, bu küçük alışkanlıklarından biri olmaya devam etmeli. Bir keşiş gibi olmasa bile herhangi bir insan gibi dua etmeli. Bu topraklarda yaşayan binlerce, on, yüz, bin, binlerce insanın herhangi biri gibi toprağa işlemeye gelince onu da yapmalı. Şimdilik neyle nasıl yapacağını bilmese, düşünmese bile. Hem yiyecek bir şeyler yetiştirebilmek için, hem de yaşamayı kolaylaştıran alışkanlıkları kurmak için. O zaman bir takım işleri olacak. İşlerin bitirildiği zaman geriye kalan işsiz saatlerle işler birbirinden ayrılacak. İşsiz saatlerde başka şeyler yapması, düşünüp kendini tartması, belki yazı yazması, belki çiçek yetiştirmesi gerekecek. Gülüyor. Çiçek yetiştirmek. İnanç konusunda baskıdan kaçan adamın, din adamının her işi bir yana bırakarak oturup çiçek yetiştirmesi gülünçte değil de ne? Gene de burada yapamayacağı ama şehirde her gün yüzlerce insanın yaptığını gördüğü bir takım işlerden iyi. İçip içip sarhoş olmaktan, sokaklarda evlerde kavga etmekten, dayak atıp dayak yemekten, soygunculuktan, yan kesicilikten, pezevenklikten, büyükler hesabına kundakçılıktan, bu gibi bir türlü işlerden iyi. Gün epey ilerlemiş olsa gerek. Andronikos yürüdüğünün farkında değil. Ansızın kendini çamların ortasında buluyor. Yel esiyor gene. Ama eskisi kadar sıcak değil artık. Şimdi biraz daha serin, daha az funda, çam daha çok deniz kokulu. Duruyor. Yel güzel. Yüzünde, boynunda yumuşak bir el gibi. Yumuşak, ak, sarı kurnal tüylü eller gibi. Böyle şeyler düşünmemeli hiç. Böyle şeyler akla geldiği zaman kovulmalı, kovalanmalı. Çamların orta yerinde, birkaç adım ötesinde bir karga duruyor. Parlak tüyleri bakır yalıması yansılı, genç, kara bir karga. Yan yan bakıyor Andronikos'a. Sekiyor. Andronikos ona doğru bir adım atıyor. Duruyor. Çöküyor yere. Ağır ağır, hangisi kıpırdamadan. Ürkütmek istemiyor onu. karga vurup vurmak elinden gelse bile yiyecek değil. Bunda kararlı hiç değilse. Karga Andronikos'a biraz yaklaşır gibi oluyor. Sonra birden uçup alçakça bir dala konuyor. Yolunu şaşırmış bir karga olmalı bu. Yan yan bakıyor hala. Sonra adanın uzak bir yerinden bir martı çığlığı kopuyor. Martılar yiyecek bir şey bulmuş olacak. Çığırışıyorlar. Karga havalanıyor gene. Oraya doğru. Martıların sesine doğru uçuyor. Martılarla doygu birliği ediyor olmalı. Andronikos gene kalkıyor yerinden. İnmeye, yürümeye devam ediyor. Biraz şarap olsa içerdi şimdi. Gene saçmalıyor. Gülüyor, unutuyor şarabı. Serüven seven, serüvene atılmak isteyen bir insan olmadığını düşünüyor. Serüven ardında koşmak için insan yürekli olmalı, yiğit olmalı, alışkanlıklardan her an kopabilmeli. Daha doğrusu alışkın edinmekten kaçınan bir kişi olmalı. Oysa öyle değil Andronikos. Onun yiğitliği, yürekliliği ancak sıkıştığı anlarda kendini gösteriyor. Gerçekten sıkıştığı, tek çıkar yol bu baskıdan kurtulmak için kesin bir adım atmak olduğu zamanlar kendini toparlıyor. Biraz da körü körüne bir yiğitlik göstererek ileri atılıyor. Attığı bu adımdan pişman olmaz. Sonradan korkmaz ama her şey olup bittikten sonra bu adımı nasıl atabildiğine şaşar. Öylesi yiğitlik bile sayılmaz ki. Öylesi serüven yürekliliğinden apayrı bir şey. Serüven seven adam tek başına yaşayabilir, tek başına yaşamak için yaratılmıştır. Çocukluğunda az mı gemici, balıkçı öyküsü dinledi? Şimdi o gemicileri, o balıkçıları gerçekten anlayabiliyor. Kendini de anlayabiliyor. Kendini düşünüyor. Yalnızlıktan, başkalarıyla ancak istediği zaman görüşmekten, istemediği zaman başkalarından kaçmaktan hoşlanıyor. Ama yalnızlıktan hoşlandığı, yalnızlığı aradığı halde asıl sevdiği, asıl aradığı kalabalık içinde bulunduğu, kalabalıktan uzak olmadığı bir sırada bu kalabalıktan ayrılabilmek, yalnız kalabilmek, başkalarının yanından çekilmek, istediği için tek başına durabilmek. Farkında bunun. Yalnızlık zorunlu bir durum olmadığı zaman daha çok hoşlanıyor. Ama bir şey daha var bu duyguların içinde. Bir şey daha. Anlatılması güç. Sanki başkalarının varlığı, uzaktan da olsa kendini sezdirmedikçe Andronikos bir türlü rahat edemiyor. Kendilerinden uzaklaşmak için de olsa başkalarının varlığı kendisine gerekli. Öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler dönüyor kafasında. Hep başkalarının varlığı gerek bu yalnızlığına. Şimdi ise gerçekten yalnız. Şehirden uzak. Gerçekten tek başına kaldığı şu anda şehirdeki yaşayışı, şehir yaşayışının küçük alışkanlıklarını arıyor. Aradığının farkında. Aramaktan korkuyor. Çeki düzen vermek istiyor kendine. Barınağı düşünüyor. Suyu, yiyeceği düşünüyor. Barınağı bitirmeyi, kendine iş yaratmayı, iş yarattıktan sonra kurulacak düzen için gündelik yaşayışın küçük ayrıntılarını düşünmek zorunda kalmadan başka şeyler yapmayı, vakit bulmayı istiyor. Bu başka şeyler yıllardır dualar, dinsel düşünceler, kutsamalardı. Kitap okuyup eskilerin söyledikleri üzerine düşünmeydi. Hastalara, sakatlara, başka kimseciklerin vermeye yanaşmadığı, vermeye vakit bulmadığı avuntuyu götürmeydi. Şimdi çiçek yetiştirmek olabilirdi. Bir şeyler yapma. İnanç eksilmiş olsa bile. Ardına bakıyor. Tepe şimdi çok yukarısında kaldı. Önünde çamların gölgesi uzadıkça uzuyor. Genişliyor. Tepesinde dalların aralık bir yerinden bir martı, sessiz, büyük, ak güzelliğinde kocaman süzülüyor. Deniz çok daha az görünüyor buradan. Ansızın farkına varıyor Andronikos. Yol değilse bile iz gibi, patika gibi bir yerde yürümekte. Bir sıra kayanın dibinde, belki de suların açtığı bir iz üzerinde. Belki de balıkçılar arada bir adaya geliyor, buralara dek çıkıyorlar. Ama iz üzerinden giderek yolun sonunu bulmalı. Nereye vardığını, nereye de bittiğini anlamalı. Martılar yemiş bitirmiş olacaklar bulduklarını. Karga da belki karnını doyurabilmiştir. Doyurmuşsa döner buralara. Kendisini bulur gene. Her yer o kadar sessiz ki. Karşı kıyının üzerine tek bir buğu ipliği, teli, teleği yok. Şehir hala buğular, dumanlar içindedir diye düşünüyor. Andronikos'un durduğu yerden gözükmüyor şehir. İnsan nasıl olsa öleceğine göre bir şeyler yapmak daha iyi olur. Ölüm boş bir şey. Ölümü beklemek, oturup beklemek boş bir iş. Yıllarca sevgi sözüyle ölüm sözünü yan yana getirip durmuş. İkisi arasında bağ kurmaya kalkmadığı halde öğrettikleriyle, söyledikleriyle ölümün sevilecek, sevilebilecek bir şey olduğunu düşündürmeye çalışır gibi davranmıştı. Oysa şimdi bunda da yanıldığını sanıyor, düşünüyor. Ölüme karşı çarpışmak gerek. ölüm ancak gelip tepene dikildiği, senin gözünün yaşına bakmadan yanına alıp götürdüğü anda onu kabul etmelisin. Her gün balını biraz daha artıranların, her gün birkaç sayfa daha okuyanların, her gün alıştığı için bir takım işleri gerçekte gereksemeden yapanların, içlerindeki ölüm payını artırmaktan başka bir şey yapmadıklarını, kendilerini ölümlerine biraz daha yaklaştırdıklarını parlak sözlerle söylediği zamanlar kimi korkutmak, kimi utandırmak, kimi yaptığından vazgeçirmek istemişti? Şimdi anlayamıyor. Şimdi yemek yemenin de, yatıp uyumanın da herhangi başka bir alışkı gibi kişiyi ölüme yaklaştırdığını, dua etmenin de kişinin içindeki ölüm payını artırdığını görüyor. Ölçü şaşmıyor insan içinde. Ölçünün tek bir durağı, tek bir sonu var. Tek yere doğru kayıyor her geçen günle birlikte. O halde her gün yeniden bir şeyler yapabilmeli. Her gün yeniden kurulmalı, düzeltmeli dünyasını. Her gün yeni bir şey katmalı ki yaşayışına ölüm payı artacak yerde eksilir gibi olabilsin. Dağılsın, parçalansın. Yaşayışını kolaylaştıran kendi alışkanlıklarının yanında kendi getirdiğin değişikliğin de olsun. Bu denge içinde yaşadığını, sürüklenmediğini anla, anlayacak hale gel. Tuhaf buluyor bu halini Andronikos. Bugüne dek kendini bu kadar çok düşünmemiş, böyle düşünmemiş gibi. Öyle geliyor ona. İnanmanın kolaylığı, korkunç ölçüdeki güç kolaylığı içinde kendini düşünmemiş gibi hiç. Yalnız bir çeşit öfke biriktirmiş gibi yüreğinde. Patlak vermek için önemli bir anı bekleyen, öyle küçük küçük olaylarda kendini harcamaya yanaşmayan, ama olayın önemlisini bir türlü gelmiş sayamayan bir öfke. Oysa öfkesiz yaşamanın aydınlığı içinde doğmaya başlıyor şu anda. Öfke yatıp bir şeyler yapmak, bu bir şeyleri hala çiçek yetiştirmek kalıbı içerisinde düşünüyor. Hala başka türlü, daha başka kalıplar içerisinde düşünmeye, bulmaya vakti var. Vakit çok. Başkalarına göre iyi de olsa, kötü de olsa bir şeyler yapmak. Yeter ki kendi gözünde kötü olmasın, kısır olmasın. Kısır sözüne dönüyor gene. Düşüncesinin sınırlarını çizen, öteden beri çizmiş olan bir takım kavramlar var. Şimdi farkına varıyor. Gelip gelip inanca, kısırlığa, bir şeyler yapma kavramına dayanıyor. Oysa ya bundan kurtulmalı? Sağında bir açıklık fark ediyor ansızın. Başını çeviriyor. Çakıllığı, kayaları, denizi, sağ köşede sandalın ucunu görüyor. İnmek kolay. İzin patikanın üstünde hep. Seviniyor. Belki de kolay bir yol bulacak böyle. Patikayı izlemeye devam etmeli. Kendi kendine soru sormak. Kendi kendine kendi üzerine soru sormak. Kendi kendini araştırmak. Belki de adanın ilk öğrettiği şey olacak. Bugüne dek farkına varmaksızın yaptığı, yapmış olacağı bir şeyi burada bile bile farkına vara vara yapıyor sabahtan beri. Yıllarca yaptığını sandığı, oysa toplumun, içinde yaşadığı topluluğun sınırları dışında varlığını kabul etmediği, etmemeyi öğrendiği şeyi burada bile bile yapıyor. Akşam olmadan bir şey öğrenmiş bulduğuna, bugünle yeni bir şey kattığına seviniyor. Bir şeye daha seviniyor. Bu sevincini küçümsemek, kötülemek zorunda kalmadığına, bu zorunluluğu duymadığına. Yolu, tepeyi, suyu, kayalar arasında barınabilecek bir yer öğrendi. Seviniyor. Hızlan diyor adamını. Burada hızlanmak onu yormaz. Sevinciyle açlığını bir arada duyuyor. İniyor. İzlediği, patika sandığı yolun suların aktığı, açtığı bir yol olduğunu anlıyor. Ağaçlar gene geride kalıyor. Kayalar sivriliyor önünde. Kayaların altı gene çakıllık. Kayaların arasında suların oyduğu bir yol görünüyor. Merdiven gibi basamak basamak inmeye başlıyor. Çakıllığa ayak bastığı zaman bu inişin kolaylığına şaşıyor. Sağında çakıllık bir kaya duvarı ile kesiliyor. İlerliyor. Suyun çakıllığı ikiye böldüğü, mağaraya girdiği yerde olduğunu anlıyor. Kaya duvarı alçak zaten. Dizleri hala sızlıyor ama o kayalara tırmanmak, aradaki su koluna inmeden, ayağını biraz daha açarak karşı kayaya geçmek, oradan çakıllığa yeniden atlamak dünyanın en kolay işi. Ben adam olmam diyor Andronikos gülerek, sesini işitmekten haz duyarak. Ben adam olmam. Sabahleyin burayı gözden geçirmek niye gelmedi aklıma tırmanmaya başlamadan? Sonra seviniyor. Güç yoldan işe başladığı için kendine duymak, gücünü sınamak, istediğini yapmaya gücü yetebileceğini anlamak için güç yoldan gitmek iyidir, gereklidir. İnsanın gerçekleşmesini istediği bir işe önce kendi benliğini koşması, işe önce kendinden başlaması gerekir. Andronikos birden duruyor. Bunları düşünmek, düşünce tekerleklerini, düşünce çemberlerini boşuna çevirmek olmaz mı? Bununla birlikte bunları söz olarak düşünmek, söz olarak tasarlamak, sözlerden güç almak, sanki bunlar yitirdiğini düşündüğü inancın sonuçları, sonurguları değil mi? Sanki bunlar inancın bir başka türlüsü, yeni bir inanç saplantısının değişik yüzleri değil mi? Kendine bir takım sözlerin büyüsünü düşünmek, seni kaptırmak değil mi? Sözlerden güç almak. Ama sevgi sözünü ettiği zamanki gibi kısırlığı önceden kabul ederek değil. Belki de eskisine göre değişiklik sayılabilecek tek şey bu. Baştan kabul etmiş olmuyor bir takım şeyleri. Bu düşündüklerini düşünen, düşünecek insanlar artarsa, gitgide daha çok insan düşünceleriyle böyle oynayarak kendilerini aldatma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Kendi gücünü olağanüstü bir güç diye düşünmeye başlarsa daha mı iyi olur diye geçiriyor aklından Andronikos. Bu düşünceye göre nasıl bir dirençle, nasıl bir karşı koymayla karşılanacağını bildiği kararını ateşle koruma, ateşler yakılmasını, bu ateşlere resimlerin, kitapların, evlerin, insanların atılmasını buyurabilecek imparator da haklı olmaz mı? Haklı sayılamaz mı? Haklı görülemez mi? Andronikos bu düşüncelerden ürkmüyor ama kendi sınırına, kendi gücünün sınırını aştıklarını duyuyor. Hiç değilse şimdilik, adada geçirdiği bu ilk günde. Bundan böyle bunları düşünüp tartmaya vakti olacak. Kendi sınırlarını, aklının sınırlarını açınsayacak önce taptayacak. Bunu yaparken bu sınırların ötesine geçmeye çalışacak. Geçecek belki de. Bu sınırları kesin değil biliyor. Bu sınırları geliştirmek, bu sınırları kırmaya çalışmak insan için ileriye götüren tek yol olsa gerek. Bilgiyi, bilgeliği arttırmak, Tanrı'yı tanımada ilerlemek bu değil mi? Bu yol bitmez herhalde. İnsan ölür. O yolun bir yerinde kalır. Ama bu yolda ilerleme gücünü veren şey, bir şeyler yapmak dediği şey, yapma gücünü veren şey inançsa, Andronikos daha yolun başında yaya kalmıyor mu? İnanç değil de başka bir şey olabilir mi bu gücü veren? Andronikos aç. Sırtını kayaya vererek dinlendiği yerden doğruluyor. Vaktini böyle bir takım düşüncelere dalarak geçirecek durumda değil. Bir daha söylüyor bunu kendi kendine. Bu odada yaşamak, manastırda yaşamaya benzemeyecektir. Manastırda yapması gerekirdi bu işi. Burada yapmaya kalkmak saçma. Manastırda bunu yapmıyordum, yapamıyordum. Yapamazdım ki diye düşünüyor Andronikos. Manastırda bunu yapması için bir hücreye çekilip çile doldurması gerekirdi. Bir takım işler kimi zaman yapılmamaları gereken yerlerde daha iyi yapılabilir. Çile doldurmak, o kalabalığın içinde bir çeşit tembellik, bir çeşit kaçış, bir çeşit hapislikti. Burada hapse girmeden, kendini hapse sokmadan bunu yapmak. Ayaklarını suya sokuyor. Deniz hala kımıltısız. Yalnız yosunlar arada bir hafif hafif dalgalanıyor. Sızlayan tabanları şimdi duyuyor kendini. Pabucunu giyiyor ama bağlarını bağlamıyor. Koca koca çakılların üzerine dikkatle yürüyerek sandala dek gidiyor. Çuvalından kuru üzümünü, peynirini, ekmeğini çıkarıyor. İdare etmeli yiyeceğini. Etmeli ama bugün epey acıktı. Biraz daha çok yiyebilir. Sırtını gele kayalık yara veriyor. Önce bir parça ekmek koparıp atıyor ağzına. Sonra bir çimdik peynir. Arkasından bir üzüm tanesi. Bir üzüm tanesi daha. Yemeğini ağır ağır yiyip bitiriyor Andronikos. Bir ağırlık, bir yorgunluk duyuyor ayaklarında, tabanlarında. Bütün geceyi elleriyle, bütün günü ayaklarıyla çalışarak geçirdiğini düşünüyor. Dünü hesaba katmıyor. Uyku uyumayalı epey oldu diye geçiriyor aklından. Bir daha adanın tepesine çıkmak. Boş bir çaba. Kendisini orada bekleyen yok. Oraya çıkmaktan bir bekleyeceği, bir umacağı da yok. Tanrı aşkına acı çekmek. Şu anda gülünç bir yalan gibi görünüyor gözüne. Yukarılardan, görmediği yerlerden, tepeden gelen deniz uğultusuna, çamların hışırtılı uğultusuna kulak veriyor. Hava apaçık. Gök lekesiz. Deniz ince ince kabarıyor. Yağmur daha bir iki gün yağmaz. Kayaların arasındaki kulübesini yapmaya bolca vakti var. Bu akşam tepeye bir daha çıkmak gereksiz. Tepeye çıkmayacak, burada kalacak. Sandalın arkasında uyuyacak. Çuvalını, külahlı cübbesini yere, çakılların üzerine serecek. Bu yorgunlukla çakılların acıtıcı yuvarlaklıklarına, bölüntülü rahatsızlığını duymaz. Başını geriye atıyor, kayaya dayıyor. Uyumak istemiyor. Güneşin batmasına en az 3 saat vardır daha. Gözünü yumarken gökten bir şey geçiyor. Açıyor yeniden gözünü. O zaman ilk leyleği görüyor. Çirkin, oranları bozulmuş bir haç gibi. Uzun gaganın ucundan küçücük başa, uzun eğri büğrü, boyundan tulum gibi şişkin gövdeye, uzun, çöp gibi, sırık gibi, birbirinden ayrı, her an gövdeden ayrılıverecek, kopuverecek, yere düşüverecek gibi duran iki bacaktan çocukların duvarlara çizdikleri resimlerdeki parmaklara benzeyen uzun, çöp parmaklarının ucuna doğru sürüp giden biçimsiz bir çizgi. Bu çizgiyi gövde üzerine kesen enli, kırık kırık, gevşek, yeli kesilmiş yelkenler gibi kanatlar. Bu leylek havada dikine yükselirken sağdaki kayalığın arkasından birkaç leylek daha göğe ağlıyor. Andronikos anlıyor. Leyleklerin göçü bu. Her yıl çocukların heyecanla beklediği, büyüklerin gülerek, alay ederek seyrettiği, yaşlıların bir leylek göçü daha görmüş olmanın sevinciyle acısı arasında kışın nasıl geçeceğinin imi diye uzun uzun yorumladıkları göç. Leylek göçü. Gene silkiniyor. Andronikos şu anda ne çocuk, ne yetişkin, ne de yaşlı. Heyecan duymuyor, gülmüyor, sevinçle acıdan uzak, yorumlamıyor. Yalnız hayranlık duyuyor. Başta uçan leyleğin arkasından gelen öbek de şimdi daha yüksekte. Andronikos yerinden fırlıyor. Soldaki kayalara tırmanıyor. Çakılın öte yanına atlayıp basamak basamak duran kayaların tepesine çıkıyor. Yerin üstüne doğru. Bütün hızıyla tırmanıyor. Sabahleyin erişmek için bunca güçlük çektiği kayanın üzerinden biraz daha ileriye, biraz daha yükseğe çıkabilmek için uğraşıyor. Düz bir yer bulunca leyleklerin nereden geldiğini anlamaya, kestirmeye çalışıyor. O zaman uzaktan, tepenin doğuya bakan yamacının hemen altından bir leylek ordusunun yavaş yavaş çıktığını, havalandığını, yükselmeye, yaklaşmaya başladığını görüyor. Oturuyor. Leylekler yavaş yavaş yüz oluyor, bin oluyor. Kara bir yol. Adanın arkasında alçalan, güneşin kızarmaya başlayan ışığında bir ağararak, bir turuncuya vurarak tepenin dibinden gökyüzünün orta yerine doğru köprü gibi uzamaya başlıyor. Leylek öbeklerinin kimi düzgün, düzenli, kimi düzensiz uçuyor kalkışta. Ama sonra gökyüzüne doğru yükselirken kendilerinden bir düzene giriyorlar. İlk gördüğü leylek şimdi çok yüksekte, çok uzakta, ufacık. Yeryüzü ile gökyüzü arasında köprü uzadıkça uzuyor. Leylekler bütün gökyüzünü dolduracakmış gibi uçuyor. Oysa rengi arada bir değişen şerit gitgide düzgünleşiyor. Leyleklerin takırtılarına, gürültüsüne arada bir martı sesleri karışıyor. Gitmedikleri, gitmeyi tasarlamadıkları için leyleklere kendilerinden ne kadar ayrı olduklarını söyler gibi çığrışan martıların sesi. Denize girip çamlarda gezip üzümünü, peynirini, ekmeğini yiyip şimdi Tanrı'nın o güne rastlattığı bir panayır eğlencesini seyrettikten sonra yorulduğunu düşünerek, duyarak evine dönecek, yatağa külçe gibi yığılıp hemen uykuya dalacak. Keyfi yerinde bir devlet kulunun pazar gezintisi değildi bugün Andronikos'un yaptığı. Bunu unutmaması gerek. Leyleklerin göçü kendisini, kendi göçünü unutturmamalı. Şehrin hala dumanlı, yangınlı olup olmadığına bakmayı unutturmamalı. Şehir buğu içinde ama şimdilik alev görünmüyor. Yalnız batmaya başlayan güneş birazdan şehri kızılımsı, bakırımsı, altınımsı bir ışığa boğacak. O zaman ateş olsa da görünmez. Bunun içinde kara dumanlar da görünmüyor. Yakılacak şeyler bitmiş olamaz. Yangınlar durdurulamaz. Yanacak şeylerin bitmesinden başka yolu yoktur yangınları durdurmanın. Yoksa yakılması kararlaştırılan şeyler parça parça, nöbet nöbet mi yakılacak? Geceyi bayram günleri yapıldığı gibi sokak ortasında yakılacak ufak ufak ateşlerle şenlendirmeye mi kalkacaklar? Bu sabah yakılanlardan sonra yarına dek bir takım kimselerin yola gelmesi için bunları düşünecek zaman mı bırakıldı? Andronikos şimdi anlıyor. Bu soruların karşılığını daha pek uzun zaman öğrenemeyeceğini, şehre dönmedikçe, şehirden buraya haber getirecek biri gelmedikçe bu soruların karşılıksız kalacağını, artık başka bir dünyada olduğunu, bu dünyanın yeni sorunları yanında eski dünyasının sorunlarının biraz önemsizleşeceğini, eskisi kadar ezici olmayacağını anlıyor, sanıyor. Yangınları gördü ama nelerin yandığını bilmiyor. Ateşi kimlerin, nasıl, ne için söndürdüğünü bilmiyor. Ateşlerin sönüp sönmediğini bilmiyor, sanıyor. Gökyüzüne bakıyor gene. Leyleklerin yayı, köprüsü, şeridi. Şimdi bir ucu gökyüzünde, bir ucu hala yeryüzünde takırtıdan, kanat çırpıntısından örülü bir devinim. Yaşayışlarının gerektirdiği bir yuvarlanma devinimi. Böyle önemli bir işte yanlışlık, düzensizlik, başıboşluk olamaz. Epey yükselmiş olan leyleklerden bir öbekten ayrılıyor. Gerisin geri uçmaya, yeryüzüne yaklaşmaya başlıyor. Andronikos ne olacağını merakla bekliyor. Anlıyor şimdi leyleğin sürüden niye ayrıldığını. Düzgün şeridi bozan, şeridin kıyılarından diş dişe Uzaklaşan leylekleri uyarıyor. Onları yeniden düzene sokuyor bu leylek. Şeridin düzeni yeniden kurulup birkaç dakika boyunca bozulmadan devam edince çoban köpekliği eden leylek bütün hızıyla uçuşların en güzeli içinde öbekteki yerine dönüyor. Andronikos tepenin dibine bir daha baktığı zaman köprünün alt ucunun yerden kesildiğini görüyor. Kendini hiç bitmeyeceğini sandığı bir gösteriye gelmiş de gösterinin bitmesi üzerine şaşkına dönen, panayı yerinden ayrılmaya bir türlü gönlü razı olmayan çocuklar gibi duyuyor ansızın. Bunu duyduğu için de utanç burguluyor içini. Çocuk olmadığını, olamayacağını düşünmeye gereksemesi bile ayıp. Hem yalnız şehirde değil, burada bu anda bile ayıp. Andronikos tepenin dibinden gözünü alamadan, almaya başarmadan yerinden hızla doğruluyor. O sırada tepenin altından birkaç leylek daha çıkıyor. Onlar biraz yükseldikten sonra iki tanesi daha beliriyor suyun yüzünde. Onlardan biraz sonra da tek bir leylek. Yandan vuran turuncu ışıkta tembel tembel yalpa vura vura uçan, sabaha karşı yatmış da gün doğduktan sonra uyandığından yüzünü su bile çarpamadan arkadaşlarının arkasından koşup yetişebilmeye uğraşan delikanlılar gibi bir leylek. Ansızın gökyüzündeki şeridin ucundan yeni bir köpek kopuyor. Yıldırım hızıyla gelip bu tembel kuşu dürtüklüyor. Sona kalan kuş önce köpeğin gagalamalarından kaçıp kendini sakınmaya çalışıyor. Sonra öbür akşamcıların kendisinden birkaç dakika önce havalanmayı nasılsa becerebilmiş arkadaşlarının ardında sıraya giriyor. Tembeller öbeği düzgünleşip öndekilere yetişmek için hızla uçmaya başladığı zaman bile köpek yerine dönmüyor. Önce tepenin dibine doğru gidiyor. Arkada kalanlar olup olmadığını anlamaya çalışır gibi döneniyor havada. Sonra yavaş yavaş öbürlerine doğru uçmaya başlıyor. Kayaları, kovukları, denizin yüzünü araştırır, gözden geçirir gibi bir hali var. Kimsenin geride kalmamış olduğuna kanmış olacak ki son bir gaga takırtısı içinde gökyüzüne doğru atılıyor. Ok gibi, usta bir atıcının fırlattığı ok gibi. Sessizlik kaplıyor şimdi her yere. Martılar susmuş, leylekler çok yüksekte. Andronikos ayrılığın, güzün gönül üzgünlüğü içinde iniyor yeniden çakıla. Leyleklerin gidişi, leylek köpeklerin davranışı, tembel, kim bilir belki de isteksiz, baskıdan hoşlanmayan leyleklerin son atılışı yarın düşüneceği şeyler olmalı. Aklını şimdi temizlemeye, arındırmaya, imgelerin aralığından başka bir bezeye, süse aldırış etmemeye çalışıyor. Mağaraya giden su kolunun iki yanındaki kayaların gölgesi uzuyor, büyüyor şimdi çakıllığın üzerinde. Işık donar gibi, azalır gibi. Yelkenleri pembeleşen bir tekne geçiyor karşıdan. Şehre doğru süzülüyor. Karanlık basarken şehrin karşısında demir atabilecek belki. Kendisini bir gün önce Harkedon'a geçiren yelkenliği tanıyor birden Andronikos. Şehirde neler olup bittiğini bu teknedekiler de bilmiyor daha diye düşünüyor. Neler olacağını bütün şehir halkı, gerçi iki günden beri biliyor. Ama inanç değişikliğinin yarlığıyla daha bildirilmemiş olması vardı ya. Herkes her şeyden habersiz görünüyordu. Andronikos ancak Harkedon'a geçeceği halde Harkedon'a birinin keşiş de olsa geçmesinde en ufak bir aykırılık, bir garip olmadığı, olmayacağı halde gemi kaptanına bir takım masallar uydurup anlatmak gerekseyişini duyduğu için bu masalları tutup anlattığı için utanmış, yerin dibine geçmişti. Bir yalan batağına saplandıkça saplanıyorum diye yerinmişti. Şimdi yelkenli şehrin gerçekliğine dönüyor. Andronikos yakasını herhalde kurtarmamış durumda. Ama kaptanın gözünde yiğit bir kaçak ya da kahraman olmak olanağını yalanlarıyla yitirdiğini üzülüyor. Toparlanıyor ardından. Kaçak olduğunu düşünmeleri yeter. Gerçekliğe uygun olan tek şey o. Yoksa yiğitlik, kahramanlık kendisinden uzak şeyler. Andronikos kendini büyütmek istediğini seziyor. İnsan yorulunca küçüldüğünü daha iyi, daha çok duyduğu için mi kendini büyütmeye, büyüklük düşünceleriyle kendini bile aldatmaya kalkıyor. Gözünü açıyor. Ortalık iyice kararmış. Epey kestirmiş olacak. Bugünü artık kapamalı, bitirmeli. Yarına dinlenmiş olarak çıkmalı. İş çok. Neleri nasıl yapacağını bile düşünmedi daha. Bu da yarının işi olsun. Kıyıya iniyor. Elini yüzünü yıkıyor deniz suyu ile. Sonra çakılın ortasında diz çöküyor. Akşam duasını okuyor. Yarı bilinçli, yarı uykuda gibi. Dua bitti. Başını kaldırdığı zaman ötelerde, epey uzakta bir takım ışıkların suyun yüzünde kaydığını görüyor. Balıkçılar balığa çıkmıştır. Karşı kıyının balıkçıları olsa gerek bunlar diye geçiriyor aklından. Bu kıyıya yanaşırlarsa beni de görürler. Anlaşırsak aralarına katılamaz mıyım sanki? Balıkçı olamaz mıyım? Düşüncesinin ataklığı ürkütüyor Andronikos'u. Ama ürkütücü diye bir düşünceyi aklından silivermek de çok ödlekçe bir şey. Bunu şimdi düşünmek boş. Önce balıkçıların kendisini aralarına almayı düşünmeleri, kabul etmeleri gerekmez mi? Balıkçılar adaya gelseler de gelmeseler de önce barınağını yapıp bitirmeli. Yarın ilk iş o olmalı. Taş bulmak biraz güç olacağı benzer. Andronikos adanın güneybatı yamacında denizden biraz yüksekte 250 yıl önce İmparatoriçe'nin sürüyle saraylıyı soyluyu ardına takıp eğlenmeye geldiği sarayın yıkıntılarının karşısında buluyor kendini ansızın. Sarayın ardında yüzlerce ağaç, eriklerle, kirazlarla, armutlarla, elmalarla yüklü ağır, olgun renklerin sıcaklığı içinde yeniden yabanıllaşmış da olsa bunca yemişi taşımanın gururunu duyar gibi ağır ağır salınıyor ağaçlar yere uyarak. Andronikos bunların bir bölüğünü yer, karnını doyurur. Bir bölüğünü de kurutur, kışa saklar. Andronikos'u tek bir şey şaşırtıyor. Eriklerle elmaların, kirazlarla armutların bir arada bulunuşu. Bunlardan yararlanmayı kabul ettikten sonra saray yıkıntılarının tuğlasını, taşını, tepenin orada suya yakın yerde bulunduğu kayaların yanına taşıyarak niye kullanmasın? Seviniyor buna. Sarayın öreninde barınmak yakışık kalmaz. Kendi gözünde küçültür Andronikos'u. Ama tuğlasının taşını kullanmak küçültücü olmaz. Yiğit olmadığını, olmak istemediğini bir de içinden kabul edebilse, gönlüyle, duygularıyla. Karşısında bir sandalın omurgası duruyor. Çılgın gibi doğruluyor Andronikos. Balıkçılar gelmiş olacak. Ama kendisi yerde, başının altında elleri, ellerinin altında çakıllar var. Karşısındaki omurga kendi sandalının omurgası. Düşün ne zaman başladı, ne zaman kesildi kestirmeye çalışıyor. Andronikos uyanmaya çalışıyor. Saray, yabanıllığa dönmüş eriklerle elmalar, kirazlarla armutlar düşündeydi. Yiğit olmamayı gönlüne kabul ettirmeye çalışması düşle uyanıklık arasında. Yarın o saray örenini arayacak. Tanrı'nın gördürdüğü bir düş olabilirdi bu. Tanrı'nın kendisine hala bir takım düşler gördüreceğine inanmak mı istiyor? Niye gördürmesin? Tanrı pinti değil ki. Arayacak. Bulursa tuğlasından, taşından yararlanmaya bakacak. Bulamazsa o zaman kendi eliyle taş kırıp tepeye taşıyacak. Bunları yapmak için gücünü yeniden toplamalı, uyumalı. Orta yerde uyuyakalmamalı. Sevginin, kurmanın, yapmanın sözü değil kendi gerek. Yaşanması gerek bunların. Andronikos bir daha dalıp yere yıkılmadan önce doğrulmaya, kalkmaya bakıyor. Sandalın arkasına çekiliyor. Çuvalını kayaya dayıyor. Başını da çuvalına dayayacak. Sandalın arkası sıcacık. Kayalar, çakıllar sıcacık. Cübbesine sarınıyor. Dizlerini iyice karnına doğru çekip ayaklarını cübbenin altına sokuyor. Taşlar sert ama alışmalı. Gözünü yumuyor. Yaptığını bilerek, duyarak. Ama hala uykuya dalmış değil. Tuhaf bir uyanıklık içinde yüzer, dalar gibi. Su gibi bir uyanıklık bu. Ayaklarını yavaş yavaş uzatıyor. Bacaklarını geriyor. Yalnızım, yalnızım, yalnızım diyor içinden. Ya da içinden başka biri böyle söylüyormuş gibi oluyor. Yüzü koyun dönüyor. Dönmesi yetmiyor. Daha başka bir şey yapması gerek gibi. Karnını iyice yapıştırıyor çakılları. Daha, daha. Çakıllarla gövdesi bir olacakmış gibi. Tanrım, sana inanıyor muyum? Diye soran sesi geliyor kulaklarına. Sana inanıyor muyum ki? Parmakları kasılıp kıvrılıyor. Avuçlarını tuttuğu çakılları canı yanasıya sıkıyor. Kalça kemiklerinin sızladığını duyuyor çakılların üzerinde. İyi o kimi düşünüyor. 1963